Mantıkuttayır. 5. ayrım. Sayfa 38. Tavus kuşunun öyküsü. Sonra sırmalara bürünmüş tavus kuşu meydana çıktı. Kanatlarının üstünde yüz değil, belki de yüz binlerce nakış vardı. Gelinler gibi cilve edip nazlanmaya başladı. Bedenindeki her tüy de kendisiyle cilve oyununa kalkıştı. Dedi ki, "Gaybın ressamı beni süsledikten sonra Çinli ressamlar kalemlerini ellerine almaya başladılar. Gerçi ben kuşların Cebrail'iyim. Lakin ilahi kazadan dolayı başımdan kötü bir olay geçti. Bir yerde çirkin yılan benimle yoldaş oldu. Bu yüzden horlanarak cennetten kovuldum. Benim halvet diyarımı değiştirdiklerinde güzel ayaklarımı verip çirkin ayaklara sahip oldum. Şimdi ise beni bu karanlık yerden alıp cennete geri götürecek bir rehber arıyorum. Ben padişahın dergahına çıkacak biri değilim. Dergahının kapısının önüne varayım, bu bana yeter. Benim Simurg'la ne işim olabilir ki? Yüce cennet mekanım olsun, bana yeter. Benim dünyada başka bir işim yok. Tek isteğim bir daha cennetin yolunu bulabilmektir." Hüthüt kendisine dedi ki, "Ey yaptığı hatadan dolayı yolunu kaybeden, padişahtan ev istenilir mi? Söyle bakalım, ona yakın olmak, eve sahip olmaktan daha iyi değil midir? Padişah evden yey değil midir? Heveslerle dolu olan cennet nefis evidir. Gönül evinin menzili ise sıdık makamıdır. Hazreti Hak azamet denizidir. Naim cenneti ise sadece bir katredir. Denizin sahibi katrenin de sahibidir. Ve deniz dışındaki her şey boş bir seraptan ibarettir. Madem ki denize ulaşmaya gücün yetiyor, neden bir çiğ tanesinin peşinden koşuyorsun? Sırrını güneşe söyleyebilen kimse nasıl olur da bir zerreden ırak kalabilir? Kül olanın cüzle ne işi olabilir? Can olanın beden azalarıyla ne işi olabilir?" Şakirdin biri üstadından sordu, "Adem cennetten niçin kovuldu?" Üstadı dedi ki, "Adem yüce cevher sahibi biriydi. Cennete kanaat etti. Hatif'ten şöyle bir ses geldi. Ey cennete yüzlerce bağla bağlanan! Bizim kulumuz her iki alemde de bizim dışımızda bir şeyle kanaat etmemeli. Bizim dışımızda kanaat ettiği şeyi zevale erdiririz. Çünkü dosttan başkasına bağlanmak reva değildir. Canın yeri cananın yanıdır. Canansız yüz binlerce yer ne işe yarar? Cananın dışında başka bir şeyle zinde olan biri Adem bile olsa sürülüp kovulur. Cennet ehline şöyle bir haber geldi. Cennette verilecek ilk yiyecek ciğerdir. Lakin cennet ehli, mana ehli olmazsa durmadan hasret çeker." Kazın öyküsü. Kaz, normal bir temizlikten 100 kat daha temiz bir halde sudan çıktı ve üstünde elbiselerin en hayırlısıyla kuşlar topluluğunun arasına geldi. Şöyle dedi, "Kimse her iki alemde benden daha temiz ve benden daha pak birisinden haber veremez. Her an güzelce yıkanırım, ondan sonra seccademi suyun üzerine sererim. Kim benim gibi suyun üstünde durabilir? Kerametlerim hususunda da hiçbir şüphe yoktur. Ben temiz nazarımla kuşların zahidiyim. Benim giysim ve yerim her zaman temizdir. Ben dünyada sudan başka hiçbir yerde huzura ermem. Zira benim hem hayatım ondadır, hem de azığım. Dünya kadar derdim vardı. Lakin suyla arkadaş olduktan sonra gönlümdeki dertleri suyla yıkayıp arıttım. Ben daima suda yaşarım, bu yüzden karada muradıma nasıl erişebilirim? Benim işim gücüm suda yaşamaktır. Ben sudan nasıl uzaklaşabilirim? Canlı olan her şey suyun bereketiyle canlıdır. Öyleyse sudan nasıl el çekilebilir? Ben vadiye gidecek olan yolu nasıl aşabilirim? Ben Simurg'la hemdem olamam. Kıblesi sadece su olanın Simurg'dan muradını alması imkansızdır." Hüthüt kaza dedi ki, "Ey suyla gönlünü hoş eden, su canının etrafını ateş gibi sarmış. Suyun içinde güzel rüyalara dalmışsın ve bir katrecik su haysiyetini elinden almış. Su yıkanmamışlar için gerekir. Herhalde sen de çok kirlisin, O yüzden durmadan suyu arıyorsun. Berrak su gibi ne zamana kadar kirlilerin yüzünü göreceksin? Adamın biri aşık bir insandan sordu. Herkesin kendisi için hayallere kapıldığı bu iki alem nedir? Aşık adam dedi ki, alemin altı üstü bir katre sudan ibarettir. Ama bu ne varlık sıfatına sahiptir ne de yokluk sıfatına. Öncelikle bir katre su meydana geldi. Bu bir katre suda birçok nakışlar göründü. Lakin suyun üstündeki bütün bu nakışlar demirden de olsa yok olur. Demirden daha katı hiçbir şey yoktur. Buna rağmen onun da aslı sudur. Aslı sudan olan şeyin her tarafı ateş dahi olsa nihayetinde yok olur gider. Hiç kimse suyun devamlı sabit olduğunu görmemiştir. Öyleyse suyun üstüne bina edilen şey nasıl sağlam bir yapıya sahip olabilir? Kekliğin öyküsü. Keklik başı dik ve gayet mutlu bir şekilde salına salına çıka geldi. Gagası kırmızıydı, üzerinde desenli ve rengarenk elbiseler vardı ve kan gözlerini tutmuştu. Bazen kemersiz ve kılıçsız kesiyor, bazen de kılıcın önünde duruyordu. Dedi ki, ben durmadan maden ocaklarının etrafında dolaştım. Mücevher bulabilmek için bir hayli koşuşturdum. Her zaman mücevherler reisi olabilmek için dağlarda ve bayırlarda dolaştım durdum. Mücevher aşkı öyle bir ateş gönlüme saldı ki tek hasılım bu hoş ateş olsa bile bana yeter. Bu ateşin harareti zebane çektiği zaman içimdeki çakıl taşları kana döner. Ateşin nasıl tesir ettiğini, taşı hemen orada kana çevirdiğini gördün mü? Ben ateş ve taş arasında hem perişan hem de başıboş kalmışım. Yanıp tutuşarak çakıl taşı yerim. Gönlümü ateşlere salar, taş üzerinde yatarım. Ey dostlarım, gözlerinizi açın. Yediğim ve üzerinde yattığım şeye bir bakın. Taş yiyen ve taş üzerinde yatan kimsenin böylesi zor bir mücadeleye girişmesine ne gerek var? Gönlüm yüzlerce sıkıntı çekerek bu meşakkatlere katlandı. Mücevherlere olan aşkım beni dağlara bağladı. Her kim mücevherden başka bir şeye gönül verirse bilsin ki o şey geçici ve yok olucudur. Varlık düzeninde saltanatı daima olan mücevherdir. Mücevher de dağda bulunur. Ben dağların eşkıyası ve mücevherlerin sevdalısıyım. Bir an bile dağlarda ve bayırlarda dolaşmaktan geri durmam. Mücevherlerin hayatı dağlarda berdevamdır. Bu yüzden ben de daima dağlarda mücevher ararım. Ben ne mücevherden daha değerli bir şey bulabildim, ne de ondan daha güzel bir şeye rastladım. Simurg'a gidilecek yol çetin bir yoldur. Benimse mücevher sevdasından ayağım balçağa batmıştır. Ben güçlü bir yüreği olan Simurg'a nasıl ulaşabilirim? Baştan aşağı çamur içinde dergahına nasıl varabilirim? Ben ateş gibi taştan yüz çeviremem. Ya ölürüm veya mücevher elde ederim. Mücevherimi herkes görmeli. Mücevheri olmayan adam ne işe yarar ki? Hüt hüt kendisine dedi ki, ey mücevher gibi renklere bürünmüş keklik, ne zamana kadar topal kalacaksın? Ne zamana kadar topal özürler getireceksin? Ayağın ve gagan ciğer kanına bulanmış ve sen taş üstünde mücevher bulamadan kala kalmışsın. Mücevherin aslı nedir? Renklere bezenmiş bir taştır. Senin gönlün taş sevdasıyla taş kesilmiş. Eğer mücevherin rengi giderse bir taş parçası olur. Oysa renge dalan taşsız da kalır. Hakkın kokusunu alan rengin peşinden koşmaz. Çünkü kuyumcu mücevher ister, renk istemez. Süleyman'ın parmağına taktığı mücevher kadar değerli hiçbir mücevher yoktu. O mücevher yüzük taşı çok meşhurdu. Adı ve şanı vardı. Lakin o yüzük taşı sadece yarım buğday ağırlığında bir taştan ibaretti. Süleyman o mücevhere kaş yaptırıp parmağına takınca bütün alem hükmü altına girdi. Süleyman bütün alemin ve afakın kendi hükmü altına girdiğini ve mülkü olduğunu gördü. Gerçi şadırvanı sadece 40 fersahı kaplıyordu, bu şadırvan da küçük bir taşa bağlıydı. Bunu görünce dedi ki, memleketin bütün bu işleri ve düzeni ufacık bir taşla ayakta durmakta. Ben dünyada ve ahirette kimsenin böyle bir saltanata sahip olup da çaresiz kalmasını istemem. Allah'ım, ben ibret gözüyle bu saltanatın afiyetini açıkça gördüm. Bu saltanat sonraki aleme oranla çok değersizdir. Bundan sonra asla kimseye böyle bir saltanat verme. Benim ordu ve saltanatla hiçbir işim yok. Kendime zembil örmeyi meslek olarak seçiyorum. Gerçi Süleyman o mücevher sayesinde padişah oldu. Lakin yine o mücevher yolunun bağı oldu. O bu yüzden tüm peygamberlerden 500 yıl sonra Adın cennetiyle aşina olacaktır. Eğer o mücevher Süleyman gibi birisine bunları yapıyorsa senin gibi bir serseriye temkin mi eder? Madem ki mücevher bir taştan ibarettir, bunca madeni kazıp durma. Canan'ın yüzünü görme dışında başka hiçbir şey için canını bu kadar zahmete salma. Ey mücevher talibi, gönlünü mücevherlerden arındır ve her zaman hakiki cevherin talibi ol. Hüma'nın öyküsü. Gölgeler salan ve gölgesiyle padişahlara saltanat bağışlayan Hüma, kuşlar topluluğunun önüne çıktı. O kuş, Hümalıkta kutluluğa ermiş ve himmetiyle her kuştan üstün olmuştu. Dedi ki, ''Ey kara ve deniz kuşları, ben diğer kuşlar gibi değilim ve onlara benzemem. Yüce himmet sahibi bir kuşum. Herkesten ırak bir yerde uzlete çekilmişim. Ben her zaman köpek nefsi horlarım. Feridun ve Cem benim sayemde izzet sahibi oldular.'' Padişahlar benim gölgemin altında yetişirler. Dilenci tabiatlılar benim dengim değildirler. Köpek nefse kemik veririm. Böylece ruhun bu köpekten güvende olmasını sağlarım. Ben her zaman köpek nefse kemik verdiğim için canım bu yüce makama erişti. Kanadının gölgesi altında padişahlık elde edilen bir kuşun şevkinden nasıl olur da yüz çevrilebilir? Herkesin onun gölgesi altında oturması gerekir. Zira belki bu gölge sayesinde birazcık olsun fayda görürler. Dolayısıyla Serkeş Simurg nasıl benim dostum olabilir? Padişahlara saltanat veren benim. Bu bana yeter. Hütüt kendisine dedi ki, gururun seni kendisine esir etmiş, gölgeni kaldır. Bundan fazla kendini maskara etme. Bu devranda saltanat verme nişanına sahip değilsin. Sen bu zamanda kemik yiyen bir köpek gibisin. Keşke padişahlara saltanat vereceğine, kendini köpek gibi kemik yemekten kurtarsaydın. Şimdi bu zamanda dünyadaki padişahları saltanat tahtına senin oturttuğunu farz edelim. Lakin yarın kıyamet gününde hepsi padişah olduklarına pişman olacak ve uzun bir zaman azap göreceklerdir. Eğer padişah senin gölgeni görmemiş olsaydı, hiç azaba duçar olur muydu? Hak yolda yürüyen ve saf düşüncelere sahip biri bir gece rüyasında Sultan Mahmud'u gördü. Kendisine dedi ki, ''Ey zamanın iyi sultanı, ebediyet diyarında durumun nasıl?'' Sultan Mahmud dedi ki, ''Sus, yüreğimin kanını akıtma. Burası sultanlık yeri değil. Kalk git. Sultanlığım sanı ve yanılgıdan ibaretti.'' Kokuşmuş bir avuç toprağa saltanat nasıl yaraşır? Alemin gerçek padişahı Allahü Teala'dır. Saltanat sadece ona layıktır. Bu alemde kendi acziyetimi ve şaşkınlığımı gördüğüm için sultanlığımdan dolayı utanıyorum. Eğer beni çağırıyorsan perişan kelimesiyle çağır. Zira gerçek sultan odur, ben sultan değilim. Saltanat onundur. Keşke ben yüzüstü sürünseydim. Keşke dilenci olarak dünyaya gelseydim. Keşke makam sahibi olacağıma yüzlerce kuyuya düşseydim, padişah olacağıma süprüntücü olsaydım. Şu an artık benim kurtuluş ümidim yok. Yaptığım şeylerin hesabını burada bir bir benden soruyorlar. O hüma kuşunun kolu kanadı kırılsın ki beni gölgesi altına aldı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49.